Onunla gece de aynı odada hep beraber. Hep o sarı saçlı mavi gözlü çocuğun eli elimde. Şimdi beraber gardenya koparıyoruz. O gardenyaları pek sever, saçlarına sokardı. Bir tane daha şişman çocuk, abla abla diye hep arkamdan koşuyor. Ne oluyorum? İçimi tırmalıyor. Kapı açıldı. İşte Refik Cemal başını sokmuş. Bana kalktı mı diye bakıyor. Bonjour, bonjour, gel. Kilisenin arka tarafındaki portakal ağaçları altında oturuyoruz. Hemşire Janet kilisede, onu bekliyoruz. Zengin, ihtiraslı seslerin ilahileri camlarda inliyor, bize kadar geliyor. Bir de uzak günlük kokusu var. Ben nerede böyle küçük bir kilise daha görmüştüm acaba? İçinde bir karanlık köşesinde Refik Cemal'i görüyorum. Ona doğru gidiyorum. Bilmek, içimdeki bu birçok kırık şeyleri birbirine bağlamak için yanıyorum. Kilise neredeydi Refik Cemal? Hangi kilise andan? Yine zihnimdeki izi kaybettim. Burası neresi Refik Cemal? İtalya. İtalya. Bu kelime de bana bir şey anlatmıyor. Yalnız bir büyük, birçok göz alıcı heykeller gözümün önünde ve ben Refik Cemal'e İtalyan okulu heykeltıraşları diyordum. Bu neresi? Artık soramayacağım. Hem azıcık bu hayallerden korkuyorum. Bunların arasından gördüğüm, varlığında hallolduğum Refik Cemal yok mu? Eğer bu hayaller birbirine bağlanırsa Refik Cemal'i benden alacaklar. İşte papazın son duası ve hemşire Janet gülümseyerek geliyor. Artık gideceğiz. Yine zihninde o kumral yüz var. Onun Refik Cemal'le çok ilgisi var. Evet, o Refik Cemal'in öteki yüzü. Onu çocukluğumdan beri biliyorum, seviyorum. El ele, kalp kalbe. Anladım, o da Refik Cemal. Yalnız kendisini kumral saçlar, yeşil gözler arkasında saklıyordu. Sonra arada sırada bu güzel akşam yüzüyle görünmeye başladı. Şimdi tamamen bu yüzü, bu daha çok sevdiğim yüzüyle yanımda kaldı. Öteki yüzü varken bazı kendi onun arkasına saklanıp beni bırakıyordu. Şimdi hep beraber, fakat bu yüzünü de ne kadar severdim. Gel dua edelim Refik Cemal. Bugün pek fenalıklar yaptık. Eminim, eminim yıldızlar şimdi solacak. Gel şurada el açalım. Pencere açık, elini ver. Zararı yok, Tanrı bizim beraber olduğumuzu görsün. Eğer senin günahları benden çoksa ikimizinki bir olsun, olmaz mı? Fakat ne küçüksün. Elin belinde duruyor. Başın omzumda, sen bir çocuksun. Halbuki sen bu sabah büyüktün ve saçların ışığı görünmez karanlıklar gibiydi. Gözlerin karşıki sevgili kestanelerin sevimli kabuklarına benziyordu. Şimdi yemyeşil gözlü bir çocuksun. Masanın üstünde bir resim, üstünde iki bebe, altında küçük Handan'la küçük Nazım'dan babalarına yazılı. Refik Cemal gözlerinde yaşlarla onlara bakıyor. Handan'la Nazım, ben onları da tanırım. Onlar böyle bebe değildiler. Nazım uzun boylu mavi gözlüydü. Handan o başkaydı, ben değildim. Bir kızıltılı halat var şurada. Gidiyorum. Handan, gidiyorum. Bu cümleler ne demek? İşte tozlu ince bir yola uzun bir tabut. Arabacı eve götür çabuk çabuk. Refik Cemal elimden çekiyor. Ne tuhaf, yüzü değişiyor. Şimdi çarşaflı ve yeşil gözlüydü. Çekil. Pek çok değişiyorsun. Korkuyorum. İçimde yeni bir şeyler uyanıyor. Git, git. Gel Refik Cemal sevgilim. Bunlar hepsi sen. Bu yüzler, bu hayaller, bu denizler, dağlar, tozlu yollar, ülkeler, bu benimle oynayan kumral çocuk, hepsi, hepsi. Hatta bu tabut bile. Gel sevgili, sevgili Refik Cemal. Hemşire Janet Refik Cemal'e diyor ki, Monsieur Refik Cemal, mektubu beklemeden gidelim. Handan uyanıyor. Fakat düşünceleri saçma. Belki bu zararlıdır. Doktora götürelim. Ben hasta mıyım? Bende ne var? Uyuyor muyum? Birdenbire kendimi uçsuz bucaksız bir boşlukta kaybetmiş korkusuyla sarsıldım. Kendimi kaybettim. Neredeyim? Neyim? Korkuyorum. Refik Cemal'in dizine kapanıp ağlıyorum, ağlıyorum. Şimdi onun bir dakika yanından gitmesinden bile korkuyorum. Kendimi kaybettiğim bu yerde o olmazsa mahvolacağım, yapayalnız kalacağım duygusu var. Ve onlar, o eski şeyler artık biliyorum ki Refik Cemal değil. Onlar başka şeyler, başka insanlar. Bugün Refik Cemal elinde bir kağıt geldi, birçok ağladı. Nesi vardı? Yanına gittim, diz çöktüm, yüzüne baktım. Saçlarıma gözyaşlarını dökerek, yarın buradan gideceğiz senden, dedi. Nereye Refik Cemal? Seninle her gün beraber olamayacağımız bir yere. Anlayamıyorum. Ben neyim? Neden beni burada bırakmıyorlar? Ben onun kolunu bırakmayacağım. Hayır, bırakmayacağım. O nereye giderse ben de beraber gideceğim. Refik Cemal'den Cemal Bey'e Paris 3 Ağustos 1906. Handan Hanım'ı Paris'e getirdik. Doktor şey yeni baştan muayene etti. Hastanesine yatırdık. 15 gün hastanede tamamen yalnız bırakıyorlar. Bir takım su tedavileri yapacaklar. Bu pek acı oldu çünkü o bizden ayrılmak istemedi. Çok ağladı. Bir çocuk gibi aldattık. Hemşire Janet'le kaçtık. Otelden her gün hastane kapısına girip haber alıyorum. Doktor şey pek ümitli. Bir ay sonra tamamen eski Handan Hanım olacak diyor. Ben Paris'ten yarın Londra'ya gidiyorum. Server her gün bana ve size yazacak. Bana gösterecekleri zaman döneceğim. Elimle kızınızı sağlam ve memnun size getirebileceğimi sanırım. Çocukların Neriman'ın gözlerinden öperim. Kendisine yazamadım, affetsin. Çünkü bu şeyler asabımı pek sarstı. Ellerinizden öperim. Refik Cemal. Doktor Şeyden Refik Cemal'e. Paris 3 Eylül 1906. Azizim Monsieur Refik Cemal. Handan Hanım tamamen iyileşmiştir. İsterseniz tedavisi 15 gün daha uzatılabilir. Bu süre içinde kendisini istediğiniz zaman yoklayabilirsiniz. Saygılarımı kabul ediniz. Doktor Şey. Server'den Refik Cemal'e. Paris 2 Eylül 1906. Doktor Şey, Handan Hanım'ı görmeye artık resmen izin verdi. Sağlığı tam olarak geri gelmiş. Fakat inan ki Refik, bu pek zor, pek zor geliyor bana. Dün Handan Hanım'dan bir küçük kart aldım. Doktor Şey'nin dışarıdan adam görmeye kendisine izin verdiğini söylüyor. Hemen gidip kendisini görmemi rica ediyor. Refik Cemal Bey'e bilgi veriniz, lütfen çabuk gelsinler diyor. Evet, sana Doktor Şey yazmıştır fakat ben de yazıyorum. Korkunun, sinirlenmenin benimle bir ilişkisi olmaması gerekirken yine var, var. Bugün öğleden sonra girip göreceğim. İçimde bir sürü duygular birbiriyle çarpışıyor. Ne düşünüyor? Seni sevdiğini elbet biliyor ve iyileşmenin ilk günleri de hatırlıyor demek. Neriman'ın kocasını sevmek, onun duygulu olması gereken zihninde ne yapmış, ne yapıyor? Bu gerçi temiz bir şey ama yine bir aldatma. Bugün sen Paris'te olsan ben gitmeyeceğim. Çünkü adeta bütün bu tecessüse rağmen gitmekten korkuyorum. Şimdi yemek yemeye gidiyorum. Ondan sonra hastane saati gelecek. Dönüşte sana yazarım tekrar. 3 Eylül öğleden sonra. Ne tuhaf, ne değişmiş bir Handan. Hastanede temiz, beyaz bir odası var. Odaya girince şaşırdım. Odanın kar gibi genç kız temizliği ve sadeliği içinde beyazlı, sade örgüleri başına sarılmış, sessiz ve durgun Handan'la eski, ince, şık, biraz da bütün varlığında insanı şaşırtıcı, tehlikeli dalgalar akan Handan arasında o kadar fark var ki. İlk gördüğüm zaman küstah ve kendini büyük gören, arkasını çevirip giden kadınla, şimdi yumuşamış, mahzun yüzünde, büyük gözlerinde, kendi halinde, minnetli bir gülümsemeyle beni kabul eden kadın aynı olamaz diyordum. Sesindeki gizlilik ve ağırbaşlılık yerine şimdi tatlı, yalvaran, titrek bir name var. İnsanlardan o kadar uzun süre ayrıldım ki siz rahatsız edişimi bağışlayınız. Zaten her gün geliyordum. Bir de çıkıp sizi görmüş oldum. Yüksek bir sandalyede oturuyor, ellerini üst üste koyuyor, kaldırıyordu. Azıcık kısılan bir sesle, Refik Cemal Bey ne zaman dönecek, dedi. İnan ki Refik, ömründe bu kadar büyük, olağanüstü büyük bir güçle düşkün bir ses, yalvarma duymadım. Handan bu dereceye gelmek için ne olmuş, ne yapmışsın? Acıdım. Acıdım, insanların en yukarıdan bakan ve kendine buyruk görenlerin yenilgisine acıdım. Fakat yenilmek de bir insani üstün niteliktir. özellikle kadınlığın sonsuz incelik ve sevdasında en ortak, en tabii şey yenilmektir. Andan da her kadınla, mesela bana çamaşır yıkayan bir işçi yahut basit orta bir kadınla bile ortak oluveriyordu. Gözlerinin derinlikleri sonsuz, nemli, akıcı bir ateşle parlıyordu. Artık Andan'ın kalbi son sözünü şimdi söylemiştir. Seni. Senin bütün mektuplarındaki çığlık ve inleyişine, ateşine, her şeyine rağmen bu kadının seni sevdiği kadar elde değil, sen onu sevemez. O bir şey söylemeden bana bunu sezdirdi ve seni kıskandım. Refik, böyle sevilmek ömründe insanın sayacağı şeylerdendir ve böyle insanlar da sayılı insanlardır. Başka hemen hiçbir şeyden söz etmedi. Uzak, dalgın gülümseyişiyle, kendi halinde ve yumuşak, ben sevgili bir vücuttan bir şey getiriyormuşum gibi beni seyretti durdu. Şimdi geldim, sana yazıyorum. Aynı zamanda da bir telgraf çektim çünkü Handan'a çok acıdım, Refik. Ne olacak Tanrım, hayatımız ne olacak? Bu ne acı, tuhaf durum. Ellerine sıkarım kardeşim, Server. Refik Cemal'den Server'e, Londra, 4 Eylül 1906. Mektubun kalbimi didik didik etti. Zaten o kadar altüst ve mutsuzum ki. Dün Neriman'dan uzun bir mektup aldım. Yeğeninin sağlığı esenliğiyle o kadar bir melek gibi meşgul ki. Sonra benim mektup yazmamamdan yakınıyor, üzülüyor. Şimdi hele bir aydır Londra'da yalnız olduğumu biliyor, merak ediyor. Aylarca hasta hizmetçiliğinden sonra yoruldun, şimdi eğleniyorsun diyor. Yeğeniyle benimle o kadar meşgul olan dümdüz kadın kalbi bile kıskanç, yırtıcı başkaldırışlarla parçalanıyor. Bu kıskançlığın Handan'a ait olmamasına memnunum. Fakat benim de kalbim artık son sözünü söylemiştir. Handan, Handan. Ondan sonrası hep yalan. Hep yersiz. Fakat yine yalan söylemek zorundayım. Neriman'a acı vermemek için bu gerekli. Yorgunum Server. Hastayım Server. Bu akşam Paris'teydim. Yarın Handan'la karşı karşıya geleceğiz. Kendini bilerek benimle karşı karşıya gelecek. Anlayacağım, anlayacağım ki bana aşkı Neriman'dan ve kendisinin en değerli ve büyük şeylerinden büyük mü? Hasta Handan gibi sağlıklı olan Handan da tamamen benim mi? Ve benim olacak Server, anladı mı? Öyle bir noktaya geldim ki geri dönmek kabil değil. Gebermek kabil, geri dönmek kabil değil. Handan geri dönmemek kabiliyetini bende bulacak mı bilmem. İçimde derin ve çok sonsuz bir istekle beraber bir de tecessüs var. Benim için Handan düşmez, düşemez kadınlardandı. Eğer düşerse, hayır, bu olamaz. Benim hayatımı vererek isteyeceğim bir düşüş olmamalı. Çünkü ondan sonra aşkımın kanatlarındaki alev şiddetinden kendi kendine yakacaktır. Bonne nuit, azizim Server. Refik Cemal. Ve yoksul bir günahkar oldum. Ben artık tarihin lanetlenmiş kişisi Yehuda'ya benzedim. Yehuda, dünyanın nasıl çok sevilen bir kişisini, efendisini birkaç dinar için sattıysa, ben de dünyanın beni en çok sevmiş bir ruhunu, o ruhun sınırı olmayan güvenini, sevgisini sattım. Dünyada en çok sevdiği bir şeyin kalbini ondan çaldım. Gerçi çalmak için bir şey yapmadım. Kalbimde o kadar zaman gizlenen ilgiyi hiç belli etmedim. Fakat sevdim. Ben Neriman'ın kocasını sevdim. Kardeşimin kocasını sevdim. Ve bunları düşünürken ruhunda sonsuz bir uyuşukluk var. kendi fenalığının sınırsızlığı, kirliliği karşısında güçsüzlüğünden hiç olan bir ruhun kırıklığı, uyuşukluğu var. Yahuda, İsa'yı sattığı paraları feda ettiği tanrısal şeyin pahası diye iğrenerek geri verdi ve kendini astıysa, ben de bu büyük ve kötü aldatmanın kazandırdığı sevgiyi fırlatıp bir köşede gebermek istiyorum. Ben ve Yahuda, handan ve aldatış birbirlerine ne kadar uzak şeylerdi. En küçük gülümseme ve bakıştan en önemsiz düşüncelere kadar birbirinden sonsuz olarak uzaktılar. Şimdi artık aldatmanın handandan başka bir yüzü yok. Onu o kadar iyi anlatıyor. İşte aynada görüyorum. Bir saat önce Refik Cemal'in elinde muzaffer ve neşeli bir alevle yanan şu yüz, bu değişinde hiç aldatmamış el, sanki onların üstünden hiçbir kirlilik havası uçmamış, sanki onlar Neriman'ın sevgili ve muazzez bir kardeşin kalbindeki hazinesini tırnaklarıyla söküp çıkarmamış. Neriman, sana artık sevgili demek, seni hala seven kalbimde senin hayalini taşımak bir cinayet biliyorum. Temizliğe, insanlığa karşı bir cinayet kardeşim. Beni affettiğini istemiyorum, katiyen istemiyorum. Bana acıdığını, beni affettiğini hissetsem, böyle bir şey kabil olursa şimdikinden çok kahrolurum. İstiyorum ki beni yaldızlı bir yüzü olan bir çirkef, senin temiz kalbin için tasarlanması bile tiksinti verecek bir çirkef diyebil. Tükürmeye bile tenezzül etmeden eteklerini topla, ayaklarını, kirli ayakkabılarını bile bulaştırmadan kalk git. Ben o kadar kokmuş, o kadar iğrenilecek bir leke, bir et parçasıyım, başka bir şey değil. Değil cennet, hatta cehennem, cehennemin en yakıcı, en işkenceli derinlikleri bile beni kusup atmalı. Ben sonsuz olarak hiçbir yerde kendime yer bulamamalıyım. Hava, yer ve deniz beni reddetmeli, vücudumu, tabiatın hiçbir unsuru kabul etmemeli, ruhumu hiçbir ahiret, hiçbir tanrı ebediyen kovularak, ebediyen yüzümü, kirli yüzümü, günahkar ruhumu örtmek, saklamak için bucak bucak kaçmalı, sürünmeli, kahrolmalıyım. Fakat olmayacağım değil mi? 3 gün sonra yine Tanrı'nın cennetinden kutsal tadları yere getiren, kirleten ruhumla, Refik Cemal'le yan yana, el ele İstanbul'a gideceğiz. En sevgili yüzleri yalancı gülümsemeler, en sevgili elleri aldatan deyişlerle aldatmak için gideceğim, öyle mi? Çekil handan, senden iğreniyorum. Çekil handan, seni mahvetmek, yok etmek istiyorum. Fakat en ufak parçalarının dağılacağı sulardan, topraklardan utanıyorum. Onlar o kadar alçak bir şey daha almamışlardır, almayacaklardır. İçeride bir Arap kadın var. Cezayir'den getirdikleri bir deli. Ne acı, ne derin bir sesle Arapça bir şeyler söylüyor. Bu biteviye sürüp giden terane kalbime damla damla onun avunmak ve durmak bilmez deliliğinin hummalarını akıtıyor. Onun nesi var? Sevgilisinin şarkısını mı söylüyor? Onun sevgilisini de mi çaldılar? İşte Neriman neredeyiz? Kuzguncuk'tan Göksu'ya gidiyoruz. Tena değil mi? Derenin içindeyiz. Yeşil sazlar ve sular üstünden gidiyoruz. Sahilde bir Arap dilenci bir şeyler okuyor. İşte bu kadının feryadıyla onu şimdi anladım. Elimi tutuyorsun değil mi? Nerimancığım, sevgili Neriman, gözyaşlarımız beraber akıyor. İki genç kız kalbinde ne oluyor? Bugünü, bugünün açılmaz felaket bulutlarını, susmaz, dinmez aldatışını, kara saatlerini mi hissediyoruz kardeşim? Yine Neriman, bak karşında yeşil gözlerinde sonsuz bir şefkat ve acıma. Andan niçin uyumuyorsun diyor. Bunların hepsi hastalığımın kabusu Neriman. Ben seni o kadar o kadar severim ki. Refik Cemal, evet Refik Cemal'i de seviyorum. Bu suçlu ve günahkar olamaz, o bilmiyor, bilmeyecek. Yalnız bir sıra fena rüyalar gördüm. Ateşim vardı, beynim hastaydı. Orada seviştik. İki insanın bir daha erişemeyeceği gibi seviştik. Ve şimdi rüyadan uyandım. O rüyayı bir daha görmeyeceğim Neriman. Bak yine ateşim var. Bak yine kalbimde o aşk. Fakat o rüyalar yok. Ne portakal, limon ağaçları ve kestane çiçekleriyle kokulu, hararetli kalbi atan bir dünya, ne de aldatışla satın alınan öpücükler ve bakışlar. Hiç bir daha o güzel rüyayı göremeyeceğim, sana vaat ediyorum sevgili Neriman. Bak o rüyalar için ölüyorum, parça parça oluyorum. Onları görmüş olmaktan geri kalmak için her şeyi yapıyorum. Fakat gördüm deri iman. Elini çekme kardeşim, bir saniye dur dur. Senin şiirini ezberleteyim. Dur, matematiğin her denklemini yaparım. Dur Neriman, o tehlikeli bir hayal, bir aldatmayı da geldi gitti. Refik Cemal, Hamide Hanım'ın öğrenci yeğeni. Şu durgun akşamlar gibi şefkatli ve tatlı yüzlü komşumuz. O bizim bir şeyimiz değil Neriman, değil mi? Onu uzaktan beğendik, geçtik. Sen daha çok beğendin, değil mi? Fakat bak kilisenin köşesinde nasıl gözlerinde uzak, tatlı düşüncelerle düşünüyor seni Nerimancığım. Bu gurbette seni seven, seni bana getiren gözleri birdenbire nasıl seviyorum. Boğazımda tuhaf bir yumru var, işte elimi uzatıyorum. Nasıl birdenbire zayıf bir kadın olduğumu hissettiren ateşi, bağlılığı ve gücüyle kalbimi okşayan bir temas. Onun elini çok seviyorum. İşte çocukken babamın elini nasıl seviyorsam yine öyle seviyorum. Sevgili, sevgili Eli. O benim kardeşim. Beni sonsuz bir saygı ve şefkatle koruyan bir kardeşim Neriman. Bak nasıl kalbimde kendi kendini idare eden gururlu kilit açıldı. İçeriden korkak, gözleri yeni açılmış bir aşk yavrusu bakıyor. Aşk değil Neriman yahut aşk. Fakat nasıl temiz ve güzel. Hala bugün onun beyaz billur yüreğine çamur damlatmış olduğum halde bile yine o kadar sonsuz ve insani şefkatli bir yüzü var ki. Fakat bu da doğru değil, değil mi? Nasıl insan kardeşini, oğlunu sevemiyorsa kardeşinin kocasını da sevememeli, değil mi? Fakat ben onun fena bir şey olduğunu duymadan sevdim Neriman. Eğer bunda bugün o kadar insani bir şey varsa inan ki o da ruhum, dudaklarım, bütün maddi hayatımın bir olması. Yine korkak oldum çünkü... Fakat sizi 3 gün sonra görmeyeceğim. Zavallı babam bilmeyecek, bilemeyecek. Handan onu öpmeyecek. Handan ona bu gözleriyle bir daha bakmayacak. Şimdi gözlerinde eski vefa, eski şefkat, acıyış ve yumuşaklıkla beni bekliyorsun. Refik Cemal'i bekliyorsun. Fakat ben ölüyorum. Ben o kadar mutsuz ve zavallıyım ki. Çekil andan, sana katlanamıyorum. Hatta sevgili Refik Cemal de ikiniz de gidiniz, kahrolunuz, aşkınızı cehennemde, alevlerde, zebanilerin bakışları altında yaşatınız. Hala gözleriniz güleç ve muzaffer. Ya niçin hala duruyorsunuz? Bilmiyor musunuz ki sizi böyle gören, andanı böyle gören şey kendini öldürecek, kesin olarak öldürecektir? Bazen günahkarlar düzelirlermiş. Yıllarca günahtan, günahın çekici aldatıcılığından kaçarlarmış. Fakat ben artık dayanamayacağım. Ne yıllara, ne günlere. Bırakıp gideceğim. Fakat günahım gözümün önündeyken mert bir çatışmayla onu yenmek, işte bunu yapamayacağım. Çünkü yaşarsam kalbimde cehennemler kaynarken, vicdanımda mahşerler çarpışırken yine ben bir küçük kuş gibi sakin ve durgun onun arkasından gideceğim. İşte bunun için ölüyorum sevgili Neriman. Ölmeliyim değil mi? Fakat sakın ha arkamdan ne bir damla yaş ne bir üzüntü. Babacığım, babacığım dur niçin ağlıyorsun? Dur yine dizine oturayım olmaz mı? Sana gündüzki kabahatlerimi söyleyeyim olmaz mı? Gece de Neriman'la el ele onu Tanrı'ya söylüyorum. Ve hemen her zaman beni affediyor. Bu sefer belki yıldızlar solacak, gün gelecek. Fakat Tanrı'dan bir bağışlama gelmeyecek. Kızın çok fena oldu babacığım. Ruhunun atıldığı siyah uçurum o kadar derin ki duaların oraya inemeyecek. Yalnız bu siyah ve kirli ruhumda sizi seven noktalar var. Işıklı noktalar. Neriman'la sizi... Ne diyorum? Neriman'ın kalbindeki yerleri, ben onları da kirlettim. Çok yorgunum. İşte gebereceğim, günahkar ve fena. Ne babamdan bir şefkat bakışı, ne Neriman'dan bir temas, ne de insanların ve alemlerin başkaldırma ve günahı ne kadar büyük olsa onları sonsuz af havasında kucaklayan, yıkayan bağışlayıştan bir parça. İşte sonunda ruhumun lekesini saklamak için sizden, herkesten hatta Tanrım'dan uzak bir karanlığa, toprağın delinmez, siyah ve soğuk karanlığına giriyorum. Sabah oldu. Güneşle beraber yine dünya bahar kokularıyla, Refik Cemal gözlerindeki ışıklarla geliyor. Gel sevgilim, bir sevgi anı daha. Sonra ebediyen ayrılacağız. Fakat dur. Bu güneşte başka şeyler de var. Bu güneşte Maltepe'nin altın sahiline şiir okuyan bir altın baş var. Sonra bunların hepsinden daha acı, her sabah yatağımıza güneş girerken eli elimde uyandığım bir yüz var. Ha, bu sabah da sen geldin üstünü değil mi? Niçin sen benim bu aldatmama engel olmadın? Niçin kalbinin eşiğinde yıllarca inledim? Niçin kalbinin kapısına geldiğim ilk gün bana o kalp değil bir sinir sistemidir demedin? O nasıl bitmez tükenmez bir aşk menbaı, alevlerle, gözyaşlarıyla beslenen bir aşk menbaına benzerdi. Yıllardan sonra bile bakışlarının şiirinde, ellerinin sıcaklığında ben vardım. Halbuki bunların kalbinle ilişkisi hiç de yokmuş. Günahlarından intikam alacak bir Yahudanın sonsuz olarak kendilerini izlediği korkusuyla yanan Beni İsrail'in kan ve bozgunlarını ben ruhumda duyuyorum. Ben günahkar oldum ve beni öc alan bir güç izliyor. Ruhumda ne varsa intikam rüzgarının şimşekleri, ateşleri ve kasırgaları onları çorak, insan oturmayan bir çöl, sonsuz, susuz bir çöl yapıyor. Din artık ey rüzgar, estiğin yer boş bir yıkıntı. Yıkılan güzel mabetlerinin küllerini bile savurdun, kuruyan verimli menbaalarının yerlerini bile kaldırdın, soğuyan parçalanan yıldızlarının küçük parçalarını bile dağıttın. Issız, uçsuz bucaksız ve boş bir yıkıntı da uluma artık. Git. Belki başka yakacağın mamur yerler, beyaz ve süslü cepheleri altında günah saklayan mamur yerler vardır. Git, onlara bu kudretinle es. Bakir ve güzel mermerler arkasındaki hummaları, delilikleri, kirleri savur, uçur, dağıt, yok et. Sonra temelleri bile kazınmış boş çölleri üstünde mağrur ve tanrı ile ilgili olarak gürle ve es. Bu soğuk ve ıssız yıkıntıda hala bir hayal gibi dolaştığımı bile istemiyorum ey öc alıcı güç. Fakat benim başım ne kadar yerlere düşmüş, ayaklarım nasıl çıplak, nasıl sıcak küllerle yanmış. Arkamda siyah bir yas örtüsünden başka bir şey yok. Arada mabetlerimin en sevgili köşelerinden kalan bir avuç kül önünde diz çöküp inliyorum. Onları perişan saçlarımla toplayıp alnımla secde ediyorum. Evet, bu yıktığım mabetleri hala bugün soğuyan ruhumla seviyorum. Bak şu ıssız köşede bir kız babasının elinden tutmuş gidiyor. Küçük ayakları ne çevik, ne hafif. Küçük yüzü nasıl ebedi şefkatlerin, alevlerin menbaı. Tekrar çıldırıyorum değil mi? Artık şüphe yok ki çıldırıyorum. Şimdi karşımda hepsi, bütün bu hayaller, güleç ve öc alıcı, dimdik duruyorlar. Refik Cemal, Refik Cemal, çıkar o fena, o soğuk güleç maskeni. Ruhundaki ışıklarla, şefkatlerle bana bak sevgilim. Hayır, ben pişman olmadım sevgilim. Senin aşkın için bunları, daha neleri çekeceğim. Fakat öyle bakma Refik Cemal. Sevgili gözlerindeki güneşler ne oldu? Sevgili ellerindeki hararetler ne oldu? Neriman'ın yanındasın. Görüyorum, onu seviyorsun. Aynı bakış, aynı değiş. Çekil Refik Cemal, çekil Neriman, dayanamıyorum. Anlıyor musunuz? Sizin kalbinizi ve kendiminkini dişlerimle parça parça yiyeceğim. Anlıyor musunuz? Yiyeceğim ve kanlarınız dudaklarımdan akarken ruhum dinlenecek. Çekil, çekil. Hayır Neriman, seni sevmiyorum. Senin öldüğünü istiyorum. Sen onu benden alıyorsun. Seni ve herkesi onu kaybetmemek için ezerim. Bu çocuk, bu yeşil gözlü çocuk artık yanımdan çekilsin babacığım. Onun için getirdiniz. Onun için kalbim bile küçük, elleri kalın parmaklarıyla açıp giriyor. Her şeyimi alıyor. Bebeklerimi kırıyor. Şekerlerimi yiyor. Şimdi de Refik Cemal'i alıyor. Almayacak. Refik Cemal'i kimse almayacak babacığım. Çünkü onu benim kadar kimse sevmemiştir. Görmüyor musun babacığım? Ne kadar pahalı aldım onu ben. Bana onu nasıl korkunç ve sonsuz bir yük karşılığında verdiler. Yüzüme, ruhuma ebedi bir Yahuda maskesi geçirdiler. Onu o yeşil gözlü çocuğu veremem. Çekil Neriman. Refik Cemal'i almak için sen ne yaptın ha? Çekil, ölürüm diyorsun öyle mi? Öl Neriman, öl, çekil git. Bak, bak siyah bir tabut. Yeşil gözleri kapanmış kumral bir yüz götürüyorlar. Niçin o kadar suskun? Arkasından iki küçük çığlık. Aa doktor şey, siz misiniz? Elimi bırakınız. Ne yapmak istiyorsunuz? Refik Cemal nerede? Arkanızda siyah sakallı biri var. Hüsnü mü? Mağdur sevgilisi, ne tuhaf, ne tuhaf. Darılmayınız Refik Cemal'i getiriniz. Dediğinizi yapacağım. Bir çocuk gibi usta olacağım. Bir kere getiriniz ne olur. Fakat yavaş basın. Öteki hayaller uyanmasın. Tabutta uyuyan yüz uyanmasın. Sessiz ve gözleri kapalı. Yeşillerini bana göstermiyor. Babam da onun arkasında gözleri kapalı gidiyor. Yavaş basınız. Gözlerini açıp beni görmesinler. Onlar gözlerini açmadan beni bu kapıdan çıkarınız. Doktor Şeye, onların gözlerinin beni göremeyeceği bir yere götürünüz. Fakat bir kere daha Refik Cemal'i gösteriniz. Vaat ederim Doktor Şeye, alnımdan soğuk terler akmayacak, titremeyeceğim. Fakat babam gözlerini açmasın. Refik Cemal'i de görmek istemem, her şeyi bırakırım. Yalnız onlar gözlerini açmasınlar. Bakınız nasıl ayaklarınızı öpüyorum doktor. Onlara beni görmeyecek bir uyku veriniz. Vermez misiniz? Veriniz, siz vermezseniz ben yalnız dua ederim. Yıldızlar solmadan dua ederim. Tanrı'ya söylerim ki, onun en müthiş cehenneminden ebediyen çıkmam, bir damla af istemem. Fakat onların gözü bana bir daha bakmasın. Gözlerinizde yaş var doktor. Sizin de günahkar bir çocuğunuz mu var? Sakın çocuğunuza bakmayınız. Ruhuna bakmayınız. Doktor ne fena. Önümde durunuz doktor. Arkanızdan tabutu getiriyorlar. Önünde de o ihtiyar adam, gözleri kapalı. Kulağınıza söyleyeyim doktor. O işte benim babam. Tabuttaki de küçük Neriman. Niçin o kadar sessiz? İhtiyar ağlıyor mu diyorsunuz? Koşunuz. Beni öldü deyiniz. Beni aramasın. Fakat ağlamasın. Ağlamasın. Artık gelme Refik Cemal. Git sevgilim. Senin için, aşkın için verdiğim diyet ruhumun kanı, vicdanımın kanı. Git sevgilim. Bak aramızda ihtiyar babamın yaşları, Neriman'ın sessiz kapalı gözleri var. Ne dedin? O tabut Nazım'ın mı? Ben biliyorum sevgilim. Nasıl tabutla ihtiyar seni ünlüyor değil mi? Çekil, gözlerini açacaklar, beni görecekler. Babacığım, babacığım. Beni herkese göstereceksiniz öyle mi doktor? Niçin? Ben artık vaat ediyorum sevgilimi bir daha görmeyeceğim. Beni yabancı gözlere göstermeyiniz. Bana o gözler bakmasın. Siz zararı yok doktor. Ellerimi bırakmayınız fakat kapıyı kapatınız. Bana kimse bakmasın. Bir daha mı söyleyeyim? Size günahımı mı anlatayım? Söyleyeyim doktor. O tabuta bakınız. O beli bükülmüş beyaz saçlı ihtiyarın yaşlarına bakınız. Anlayacaksınız. Ne dediniz, söylediklerinizi anlamıyorum. Ben biliyorum günahkarlar yanacak. Yanacağım. Cehennemin en derin, en karanlık yerine gideceğim. Fakat Neriman'la babamın gözleri beni görmesin. Şehper yanıma sokulmasın değil mi? Kızamık geçer. Babacığım ben mahsus söylüyorum ki odama senden başka kimse girmesin. Al beni. Kollarının arasına. Şöyle odada gezdir olmaz mı? Ben 6 yaşındayım babacığım. Kim demiş 26? İnanınız onlar birer masal. Onları sen bir kitapta okumuşsun. Hiç ben handan olsam şimdi dizinde oturur muyum? Dizinde kızamık olur mu? Ne diyorsun? Günahımın lekesi mi? Vicdanımın kanı yüzüme mi vurmuş? Çekiliniz. Beni bildiniz. Buldunuz. Yüzüme bakmayınız. Yüzüme bakmayınız. Hayır, bu aldatmaktan da fena. Hiç acımanız yok mu? Gidiniz. Bakmadan gidiniz. Siz miydiniz doktor şey? Terledim. Yine soğuk oldum değil mi? Ne yaptınız? Üstüme soğuk su mu döküyorsunuz? Ne işe yarar? İçimde ateşler, içimde alevler varken. Yatağımın önüne çekiniz. Perdeye usta olacağım. Refik Cemal gelmiş. Gelmesin rica ederim, yalvarırım. Doktor, o gelirken onun başından bir baş yüksek babamı görüyorum. Yaşları kırık bakışlarıyla geliyor. Gelmesin Refik Cemal. Tabuta gitsin, çabuk gitsin. O giderken babam da beraber gider. Onun gözleri Refik Cemal'in başının üstünden ayrılmıyor. Arkasını çevirsin, çabuk, çabuk. Mersi doktor, beni bırakınız. Ben yıldızlar solmadan dua edeceğim. Neriman için, babam için, Refik Cemal için dua edeceğim. Sonra onlara dönüp bana bakmadan... Biliyorsunuz ya, gideceğim. Hüsnü mü geldi? Söyleyiniz onu bağışladım. Cennetten, cehennemden bir serseri ruhun affını belki isterse söyleyiniz, olur mu? Mahut, geceliğimi ver. Yatakta ne var da bakıyorsun kızım? Paşa uyuyor. Peki, peki, banyoyu iyi yıka, şimdi geleceğim. Doktor Şeyden Refik Cemal'e. Azizim Monsieur, ricanıza karşı koyamamakla beraber sizi hastanın yanına sokamam. Gerçi bu defa kendisini kurtaramayacağız ve ancak iki gün daha yaşayabilecek. Ona rağmen zavallı çocuğa bu işkenceyi vermek doğru değil. Meslek hayatımda beni ilk ağlatan hasta bu zavallı genç kadın oldu. Kendisini ölmeden biraz dinlendirebilmek için başka hastalarımı ihmal bile ettim. Bu sizin için pek acı Refik Cemal Bey. Siz de bu zavallı kadın kadar acınmaya değersiniz. Birbiri peşi sıra gelen ateşli mektuplarınıza görevimi yapmış olmak için hayır demek bana pek acı geldi. Ben de rica ederim, hastanede çalışanları hastayı size göstermeleri için sıkıştırmayınız. Onlar aldıkları emri yerine getiriyorlar. Kaç gündür başvuran Üstü Paşa'ya da size verdiğim cevabın aynını veriyorum. Saygılar, Doktor Şeh. Cemal Bey'den Refik Cemal Bey'e. Telgraf. Çocuğumun naaşını İstanbul'a getirmek neye bağlı olursa olsun yapınız. Cenazesini bekliyorum. Cemal. Hacı Murat Efendi henüz akşam abdestini almış, kollarını indiriyordu. Merdivenleri sarsan bir genç ayak sesini sağ eli Mintan'ın sol kolu üzerinde dalgın kaldı ve dinledi. Bir sıra ahlak ve din kuralları listesi olan ruhunun çizgileri temiz ve sert yüzünde bütün bütün buruşurken, bu genç ayak sesini izleyen bir kılıç şakırtısıyla açıldı. Gözlerinde gülüşe benzer bir hülya ile bekledi. Odaya giren 20-23 yaşlarında harbiyenin son sınıfında, yüzü incecik ve zaafını herhalde Hacı Murat Efendi'den almamış olan bir çocuktu. Kendisine öpülmek için uzatılan eli görmeden belinden kılıcını yorgun bir davranışla söktü, köşeye dayadı, sonra birdenbire "Affedersiniz baba, yoruldum, kılıcımı önce çıkarıyorum," dedi. "Bugün Fevzi Bey'in düğününde değil miydin?" "Hayır, Cemal Bey'in kızının cenazesinde." "Ya, siz niçin gitmediniz baba?" "Kız Paris'te öldü diye mi baba?" "Tanrı taksiratını affetsin. Bana kalırsa etmiştir bile zavallı kadın. Anla, sen nasıl haber aldın gittin?" "Sabahleyin evden çıkınca bekçiye rast geldim. Bir kazan bir teneşir götürüyorlardı. Sordum, Cemal Bey'in kızının cenazesi var," dedi. "Çoktandır Cemal Bey'in kızının Paris'te pek hasta olduğunu söyledi. Babasının gidemediğini biliyordum. Cemal Bey her vakit gelmezken bu bayram namazında minberin arkasında elleri açık, gözlerinden yaşlar boşanırken gördümdü. Hemen her rastlayışımda kendisini beli daha bükük, sakalı daha beyaz görüyordum. Hacı Murat Efendi, başları sıkışınca camiye koşarlar," diye mırıldandı. Fakat genç işitmemiş gibi gözleri kafesin arkasından gelen ışığın halıdaki kafesli nurlarına dalarak devam etti. Bunu işitince yüreğim sızladı, gittim. Kimi bayramlarda da gider Cemal Bey'in elini öperdim. Bilirsin ya, o ihtiyarı çok severim. Hacı Murat Efendi tekrar, "Onu sonraya bırak, cenazeyi söyle," dedi. Köşkün bahçesinden girince dinledim, bekledim. Ses seda yok. Fena bir sessizlik. Başka cenaze çıkan evlerdeki çığlık yoktu. Selamlık kapısı açık. Mehmet Ağa birkaç komşuyu karşılıyordu. Ben de aralarına katıldım, girdim. Sofada küçük 2 yaşında kadar güzel bir çocuk İngilizce bir şarkı söyleyerek sıçrıyordu. Uşak kollarından tuttu. Harem kapısından içeri bıraktı. Fakat Cemal Bey'in halsiz yaşlı başı odadan ağlayarak seslendi. "Mehmet, Nazım'ı bırak, bu çocuğa dokunma," dedi. Kimse Cemal Bey'e bir şey söylemeye cesaret edemiyordu. Yüzü tamamen bir çocuk gibi sarı ve yaşlar içinde ağlıyor, ağlıyordu. O kadar zayıflamış, bitmiş, küçülmüş bir ihtiyar ki. Yalnız İmam Efendi Kur'an'dan ayetler okuyarak avutmaya çalıştı. Siyah sakallı bir adam da çarpınıp çırpınıyordu. Kocası Hüsnü Paşa'ymış. Onu sarışın ince bir genç avutmak istiyordu. Sordum, öteki damadın dostlarından Server Bey adında bir gençmiş. Ta Paris'ten cenazeye gelmiş. Sonunda tabut hazırlandı, geldi. Üstüne koyu yeşil bir çuval üzerine işlenmiş bir örtü koymuşlardı. Şal yoktu. Refik Cemal Bey'in hareminin işlediği bir yatak örtüsüymüş. Onu çok severmiş de üstüne koymuşlar. Örtünün üstüne de yemeni yerine kül renginde bir tül, o da arkasına aldığı bir örtüymüş. "Bunlar yeni icat yavrum, estağfurullah. Sonra kapının önünde İmam Efendi cemaate sordu. "Bu ne tuhaf şey babacığım, sanki öbür dünyaya gitmek için insanların sevgisinden yapılmış bir iyi hal belgesi gerekmiş. Günaha girme Haşim." Sonra yola koyulduk. Tabutun önündeki bir kolunu Üstü Paşa tuttu, ötekini Refik Cemal Bey. Refik Cemal Bey daha boylu olduğundan Server Bey şık elbisesini, eldivenlerini dikkate almayarak Üstü Paşa tarafını biraz kaldırmak istedi. Üstü Paşa gözyaşları arasında bir haykırdı. Bırakınız ben tabutunu yalnız bile taşıyabilirim. Onu sağlığında benim kadar kim taşımıştı? Neyse sonra ben de yardım ettim. Zavallı babası örtünün bir ucunu tutmuş, ağlayarak, inleyerek beyaz başı yerlerde tabutun arkasında sürüklendi durdu. Nereye götürdüler? Çamlıca'ya. Cenaze oraya gelince çok ağlayan bir ihtiyar daha belirdi. Cemal Bey'in boynuna sarıldı. İkisi birden boşandılar. Zaten cenazede o kadar ağlayan ihtiyar var ki. En tuhaf şey tabutu mezara indirdikleri zaman oldu. Üstüne toprak atarlarken ayakta sessiz ve dalgın duran Refik Cemal Bey'e Hüsnü Paşa hücum etti. Karımın ölümüne sen sebep oldun diye yakasına sarıldı. Refik Cemal Bey yakasından onu yakaladı, fırlattı. Hüsnü Paşa mezarın üstüne düştü, cemaat karıştı, İmam Efendi araya girdi. Hüsnü Paşa kayınpederini aldı götürdü. Cemal Bey tamamen bir çocuk gibi olmuş. Refik Cemal Bey, Server Bey cenazenin sonuna kadar kaldılar. İşittiğime göre Refik Cemal, Hüsnü Paşa'nın karısını severmiş. Kısası bu aile arasında birçok karışık şeyler olmuş. Zavallı Refik Cemal. Eğer halkın helaline göz diktiyse gözü kör olsun. İnci gibi karısı var. Bunu son sözleri işitebilen Haşim'in annesi Lütfiye Hanım kapıdan söylüyordu. Murat Efendi kaşlarını çattı. Ölüleri hayırla anınız derler. Tanrı tazenin taksiratını affetsin. Şimdi çocukluğu gözümün önüne geldi. Hani bir bayram Cemal Bey'in onu nasılsa getirmişti. Ya bu nasıl uzun saçlı bir kızdı. Cemal Bey'in alafranga kızlarının büyüğü değil mi? İmansızlığın sonu budur efendi. Acımana şaşıyorum. Tanrı ona öbür dünyada yatacak yer verecek mi sanıyorsun? Bütün ömrü gavur memleketlerinde geçti. Murat Efendi'nin gözleri 15-20 yıl önce kibar komşusunun nasılsa ona bir bayramda kızıyla geldiğini ve o kızın kendi elini öptüğünü düşünmeye dalmıştı. O yıl Handan'ın annesini gömmüşlerdi. Murat Efendi de cenazesinde bulunmuştu. İhtiyarın yüzündeki buruşuklar bir daha düzeldi. Allah taksiratını affetsin dedi. Haşim'in de gözleri annesinden babasından uzak bir hayale dalmıştı. 2 yıl önce Refik Cemal'in karısı doğururken, Handan İstanbul'a geldiği zaman bir perşembe günü kapıdan çıkarken görmüştü. Handan'ın o gün güzel günlerindendi. Arabadan inerken çocukluğunda gördüğü komşusunun oğlu genç subaya gözleriyle kardeşçe ve tatlı bir gülücük göndermişti. Onun yanaklarından yaşlar aktı. O güzel yüzü şimdi bir aşk günahının pençelerinde acı çeken mutsuz ve deli gördü. Yabancı bir hastanede ölüp gitmişti. Yüreğinden kopar gibi, zavallığından, zavallı Refik Cemal dedi.
Bir roman, bir hikaye. Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanı burada sona eriyor sevgili dinleyiciler. Program yapımcınız Zeliha Büyük Denizci, teknik yapımcılarınız Hasbi Beştepe, Nizamettin Aydoğdu, romanı seslendiren Mehmet Atay, yarın okumaya başlayacağımız yeni bir hikayede yine birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.